أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi her cumartesi klasik dönemin önemli sufi müelliflerinden, tasavvufun her alanında eser kaleme almış ve aynı zamanda Fütüvvet Risalesi de yazarak asil insanın, erdemli insanın, ahlaklı insanın, yani Allah'ın tarif ettiği, arzu ettiği, beklediği İnsan tipinin davranış kalıplarıyla ilgili eserini okuyorduk. İnşallah bugün de yine eserinden birkaç madde okuyarak hem kendimizi gözden geçirmiş olacağız. Yani bu maddeleri okurken yapılması gereken en güzel şey, bunlar bizim bilmediğimiz şeyler değil, duymadığımız ölçüler değil. Hepsi bildiğimiz, aslında çok sıklıkla duyduğumuz prensipler. Ama önemli olan o prensiplerin zihnen bilmek değil. Yani zihnimiz onları bilebilir. Hatta ilgili ayet-i kerimeleri ezberleyebiliriz. Birçok şey bilebiliriz ama asıl hikaye bilmekten ziyade bilinen bu şeyleri kendi üzerimizde tecrübe etmek, gözlemlemek, müşahede etmek. Ve neresindeyim, bu işin hangi boyutundayım, ne kadar bende var, ne kadar yok. Bu mücadele ölünceye kadar bitmemesi gereken, murakaba dediğimiz, muhasebe dediğimiz, kendimizi gözlemleme, gözden geçirme, muhasebe etme. Çünkü insan kemale erebilmesi için insanın kendini gözden geçirmesi ve cesaretle kendisine doğruyu, hakkı söyleyebilmesi gerekiyor. Ama nefs dediğimiz, kendini sürekli tek başına bırakan, yani tek başına hareket etme sevdasında olan ve Allah'ın koyduğu kuralların tam tersinde duran bir gücümüz var bizim. Yani böyle de bir durumla karşı karşıyayız. Yani düşmanımız kendi içimizde, kendimizle beraber yaşıyor. Çektiğimiz çilelerin aslında meydana gelen olayların arka planında kendimizin olduğunu, kendi düşmanımızla olan mücadelemizdeki başarısızlıklarımızın olduğunu bilmeliyiz. Yani şunu insan kabul ederse aslında rahata kavuşuyor. Biz çoğu zaman kendimizi insanlara iyi göstermek gibi bir sevdaya kapılırız. İşte mükemmel insan, iyi insan gibi böyle bir sevdaya kapılırız. Halbuki hiçbir insan mükemmel değildir. Yani mükemmel olmak hayatın içinde olan bir şeydir. Yani gün geçtikçe insan mükemmelleşir, olgunlaşır. Asıl hikaye mükemmelleşiyor muyuz? Yani kemale erme meselemizde ciddi miyiz? Dünde kaldı, bugün ben yeni bir insan olabiliyor muyum? Bütün münasebetlerimde, Rabbimle olan münasebetim başta olmak üzere, diğer insanlarla, tabiatla, varlıkla olan münasebetim değişiyor mu? Ya bunu aslında, önemli olan bu. Bir gelişme ve değişme insanda söz konusu ise olumluya doğru mesele bitmiştir aslında. İstenilen, Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği şey oluyor demektir. Yoksa hayatın başında her şey mükemmel olsaydı o zaman zaten yaşamaya da gerek kalmazdı. Ama biz şöyle bir hataya düşüyoruz, onu söyleyip başlayayım inşallah. Yani insanları hep geçmişteki durumlarına göre değerlendirip ölçülerimizi, ya bu insan geçmişte şöyleydi veya ben onu şöyle tanıyorum, işte şöyle gördüm, fi tarihinde şöyle yapmıştı gibi. Hani geçmişe yönelik değerlendirme yaptığımız için burada yanılıyoruz. Çünkü o insan değişmiştir, dönüşmüştür. Yani üzerlerinden ne karlar yağmıştır, ne kıyametler kopmuştur. Yani adamı görmemişsin, 20 sene önce öğrenciyken beraber olmuşsun, ne bileyim. 20 yıl önceki hikayeleri anlatıp duruyorsun. Veya tam tersine 20 yıl önce safmıştır, temizmiştir. Çünkü hayat henüz başlamamış, öğrencidir falandır böyle. Ama hayata girdiği zaman eğer olgunlaşmamışsa tam tersine çirkinleşme de söz konusu olmuştur. Yani o yüzden insanların o andaki durumuna bakmak lazım. Hangi konuma geldiğine bakmak lazım. Yoksa değerlendirmelerimiz yanlış olur. O yüzden de güne bakmak. Yani kendimiz için de öyle. Mesela geçmişe bakarak benlik saygımızda düşme meydana gelebilir. Yani ben işte geçmişte şunu şunu yapmış, şu hataları yapmış bir insanım. Tamam, olabilir. Ama şu an ne yapıyorsun? Aynı hataları yapıyor musun? Yapmıyorum veya azaltıyorum. Tamam o zaman. Sen aslında kendi seyri sülükünü, manevi yolculuğunu gerçekleştiriyorsun demektir. Yani bu anlamda da kendimize bir güven oluşması lazım. Yani ben olgunlaşıyorum. Dün yaptığım davranışlarımı bugün göstermiyorum. İşte kayınvalidemde geçinemiyordum ama bugün geçiniyorum mesela. Onunla bir geçinme yolu buldum. Tamam. Güzel. Demek ki olgunlaşıyoruz. Ama nefs bunu da kırmak ister. Yani sanki böyle kendi nefsinden, hani bak zaten öyle, kendi nefsinden ödün vererek bunları yapma durumuyla seni karşı karşıya bırakır. Kendinden ödün verme. İşte sen kal. Hani kimse beni değiştiremez gibi cümleler var ya. Aslında bu cümlelerin hepsi nefsin cümleleri. O yüzden son cümle şunu söyleyerek başlayayım. Yani nefs dediğimiz hadise kendi başına hükümler koyup kendi başına yaşamak isteyen bu özelliğimiz, boyutumuz kontrolü istemiyor. Dolayısıyla kendi başına bir dünya oluşturmak istiyor. Ve bizim her yaptığımız şeyden zaten kötülük yaptırıyorsa oradan payını alıyor bolca. Çünkü kötülük yaptırıyor ama iyiliklerimizden de payını alır. İbadetlerimizden de payını alır. Riyaya sevk eder. İhlasımızı öldürür. Buna benzer. O yüzden sürekli nefsimizi, hani düşmanı asker kulübeden düşmanı gözetler ya, pusudan düşmanı gözetler. Biz de pusuya yatıp aslında düşmanımız olan nefsimizi gözlemlemeliyiz. Hangi duyguyla, hangi düşünceyle yaklaşıyor? Beni ne tarafa sevk ediyor? Bunu iyice bir sürekli kontrol halinde murakabe ederek geliştirmeliyiz. Bu murakabe dediğimiz kendini gözlemleme ve muhasebe etme durumu gerçekten bizi geliştirir. Çünkü insanın ruhunda olgunlaşma, kemale erme, iyiye doğru gitme hevesi vardır. O hevesi kalbe indirirsek nefis de buna boyun eğer. Nefis sonuç itibariyle yani çok güçlü bir varlık değil. O sadece davet ediyor. Kolaya davet ettiği için onun peşinden gitmek kolay. Ama siz aklınızı kullanarak ruhunuzu kalbinize davet ederseniz, onun arzu ve isteklerini kalbe yerleştirme gayretinde bulunursanız, ki bu neyle olur? Nefse iş yüklemek de olur hocam. Ona sürekli iş yüklemeliyiz. Hizmet yüklemeliyiz. Onu boş bırakmamalıyız. O yüzden tekkelerde hep hizmet derler. Derviş hikmet der. Şey efendi hizmet der. Niye? Ya hizmet ede ede şu nefsin bir şeyini kır. Zincirini kır. Ondan sonra zaten hikmet kendiliğinden kalbe gelecektir. Sen onu merak etme. Evet. Bu girizgahtan sonra inşallah bugün yine Fütüvvet Risalemizden birkaç madde okuyalım. Biliyorsunuz bu eserimizin biz yarısını Server Genç Hanımlarla okumuştuk. Hani ilgililer için söylüyorum, internetten bulabilirsiniz. Biz 4. haftamızdayız şu anda. Kaldığımız yerden kitabın yarısına kadar okumuştuk. 2 yıl evveline kadar onlarla. Şimdi de burada İrfander bünyesinde inşallah kaldığımız yerden devam etmiş oluyoruz. Ve nasip olursa inşallah burada da artık 3. mekana geçmeden burada inşallah Cenab-ı Hak sizlerle bitirmeyi nasip eder. Çok kıymetli bir eser tabii. Evet şimdi diyor ki müellifimiz Sülemi Hazretleri وَمِنَ الْفُتُوَّةِ. Yine fütüvvettendir. Yani asil insanın, erdemli insanın, insanı kamil olma yolunda ilerlemek isteyen insanın davranış kalıplarındandır. مَعْرِفَةُ اَقْدَارِ الرِّجَالِ. Evet, burada Türkçesi var. Erlerin, rical, adam demek aslında. Bu hem normal bir adam, erkek anlamına geldiği gibi, adam gibi adamlara da rical denir. Hatta hadis-i minde ilmur rical, yani ravilerin hayat hikayelerini anlatan bölümlere de ilmur rical, rical ilmi, yani hadisleri rivayet eden ravilerin ilmi denir. Burada maneviyat erlerinin, yani fütüvvetin gereklerinden biri de erlerin kadirlerini bilmektir, değerini bilmektir. Neden bilmek gerekiyor? Devamını okuyarak şey yapalım. Ebu Osman ismindeki sufi şöyle demiş. Kimin kendi nefsine saygısı olursa, Men celle miktaruhu fi nefsihi celle akdaru nas indehu. Kimin kendi katında değeri, miktarı, ölçüsü, yani değeri celil olur, yani kıymetli olur, değerli olursa halkın da onun yanında değeri büyük olur. Kimin kendi nefsine saygısı olmazsa وَمَنْ سَغُرَ قَدْرُهُ فِي نَفْسِهِ سَغُرَ اَقْدَارُ النَّاسِ عِنْدَهُ. Yani kendi miktarı, kendi ölçüsü, değeri kendi nefsinde küçük olursa insanlar katında da onun değeri düşük olur. Şimdi bunu inceleyelim inşallah birlikte. Şimdi değerli kardeşlerim, erlerin kadrini bilmek. Yani biz doğruyu, güzeli, güzel davranmayı, bu halleri, o manevi durumları kimden öğreniyoruz? Büyüklerimizden öğreniyoruz. Anne babamızdan, öğretmenlerimizden, mürşid-i kamillerimizden, alimlerden, değerli insanlardan. Şimdi herkesin aslında, her bilenin, her arifin, her anne babanın, bakın anne baba olmak çok mühim bu anlamda. Siz isteseniz de, istemeseniz de çocuğunuzun öğretmeni oluyorsunuz. Yani bir kere annemiz, yani çocuğu taşırken, oluştururken, yani bu da çok önemli bir şey. Yani çocuğun oluşumu fizyolojik ve psikolojik olarak annemizle beraber meydana geliyor. Allah'ın tekvin sıfatı annemizde, kadında tecelli ediyor. Bir kere bunun çok önemli bir değer olduğunu bilmek lazım. Ve bu anlamda da biz ne diyoruz? Kendi İslam medeniyeti açısından bakıldığında bizim ilk öğretmenimiz, baş öğretmenimiz falanca filan da değil. Bizim baş öğretmenimiz kim? Annemizdir. Dolayısıyla hikayemiz annemizle başlıyor. Babamızla birlikte devam ediyor. Sonra etraftaki büyüklerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz, amcalarımız, dayılarımız, öğretmenlerimiz, mesela belli yaşa gelince artık öğretmenlerimiz devreye giriyor. Ama bu ara sizin kendinizi keşfedip kendinizi olgunlaştırma sürecine girdiğiniz zaman çok özel önem verdiğiniz, değer verdiğiniz, bağlandığınız, peşinden gitme tercihinde bulunduğunuz Allah dostları var. Bakın diğerlerinin hepsi, anne, baba, öğretmen, amca, dayı, hala, teyze, bunlar doğal olarak zaten bizim için değerlidir ve bunlar öğretmenliklerini yapıyorlar. Fakat maalesef eksiklikleri varsa o da bize geçiyor. Özellikle annemizde, babamızda, yakın çevremizde, amcamızda, dayımızda, teyzemizde, halamızda, dedemizde, ninemizde var olan eksiklikler de geçiyor. Şimdi ne yapacağız? Onların da geçmesi lazım. Neden? Çünkü siz belli yaştan sonra bir karar vereceksiniz ve bir olgunlaşma sürecine girmeniz lazım. Peki bende eksiklik yoksa, her şey annem babam tarafından, dedem tarafından, ninem tarafından, amcam dayım tarafından, yani mükemmelce oluşturulmuş. Ne kaldı geriye? Tabii geriye kalan var. Geliştirmek, devam etmek, açılımlarını yaşamak ama... Yani şunu da çok, şu konuda hani ya ben işte iyi eğitilmedim, annem babam ne bileyim işte şu huyları vardı, kendisinden kötü huyları aldım falan gibi. Yani bunlara da çok fazla takılmaya gerek yok. Önemli olan biz ikinci doğuş deriz tasavvufta. El-Vulade Es-Saniye, ikinci doğuş. İnsanın belli yaştan sonra, artık bu yaş kişiye göre değişir. Kimisi 15'inde olur, kimisi 25'inde olur, kimisi 55'inde olur. Yani bunlar insandan insana değişir. Olgunlaşma kararı vermek. Yani benim davranışlarımı yeniden bir düzenlemem lazım. Şimdi bunlar doğal olarak yerleşti, gelişti. O zaman işte Allah erleri, büyük insanlar, önemli insanlar devreye giriyor. Bunlar çünkü panzehir gibidirler. Yani annem babam panzehir olamamışsa, amcam, dayım, teyzem, öğretmenlerim. Bak bir sürü öğretmenden geçiyoruz. Maalesef hocam. Ben de bir öğretmen olduğum için. Yani çocuklar elimizden geçiyor. Ama biz onları ikna edemiyoruz, öğretemiyoruz. Kendi eksikliğimizden, enerjimizin azlığından. Bakın o manevi enerji az olduğu için öğretmenlerimiz de hep korkarak çalışıyorlar. Milliyetimden korkuyor, müdürden korkuyor. Aman şöyle yaparsam diyor başıma şu şey gelir diyor. Çocuğa dokunmaktan da kaçıyor bugün öğretmenimiz. Yani elini omzuna atmaktan da kaçıyor artık. Niye? Aman başıma bela gelir. Örnekleri var. Bakın yani kanunlar, kurallar da bizi perişan etti. O yüzden yani bizim her zaman bunları araya böyle sokuşturup söylüyorum. Yani bu kuralların hayata yerleşmesi için bu kurallarla bakan devlete ihtiyaç var. Bu kuralları devletin merkezine oturtmamışsa bir sistem, Öyle yani Ahmet'in yaptığıyla Mehmet'in ne bileyim yani her önüne gelen bir şey yapmış. Ortada bir ucube var. Çocukları eğitmekten, onları yönlendirmekten aciz bir eğitim sistemi var. Bunun en önemli nedenlerden bir tanesi de öğretmenin kalitesinin düşük olması. Maneviyatının düşük olması. Evet, öğretmeni etkileyen zahiri etkenler var, kanunlar, kurallar da var ama öğretmen de kendini geliştirmemiş. Sadece KPSS sınavına çalışıp atanmak uğruna çalışan yani bir gencimizin hani böyle eğer maneviyatını geliştirmemişse, yani bir anne baba gibi o çocuğu yetiştirme noktasında karar vermemişse, özel bir gayreti yoksa, o çocukların ruhuna inmiyorsa, yani o da bir anlamda sadece iş yapıyor, gözüküyordur maalesef. Şimdi böyle iş yapıyor, gözüküyor mantığıyla işlediği için devletin bütün sistemi, kurumlar, kuruluşlar, bütün imkanlar oraya akıyor. İmkanlar devletin kurumlarının elinde ama o kurumda çalışanlar memur mantığıyla çalıştığı için maalesef işi gerçekleştiremiyor. O yüzden devletin memuru, amiriyle memuru aslında Farabi'nin Medine-i Fazıl adlı eserinde ifade ettiği gibi bir medeniyet kurma, erdemli toplum kurma, işte kuralları da bunlardır. İşin başındaki adam, yöneten kişi ve yönetenler ne olacak? Hakim insanlar olacak. Yani oy kaygısıyla yani hareket eden insanlar değil. Bakın oy kaygısıyla, oy alma, seçilme kaygısıyla yaşıyorsa bir idareci, yani onu yapacağı fazla bir şey yok. Bunları çok sessizce söylemek istiyorum. Niye biliyor musunuz? Kendimizi kandırmaya gerek yok. Hani realite bugün şöyle gidiyordur. Onun değişmesi için çok şey gerekiyordur. Onu bilemem. Onunla ilgili konuşulur ama biz en doğrusunu söyleyelim. O en doğrusuna doğru da bir şeyimiz oluşsun. Yani bir hevesimiz oluşsun. Bu işler nasıl geçmişte düzenli bir şekilde yapıldı, bu eserler yazıldı ve ortaya İslam medeniyeti çıkmışsa şimdi de çıkması için bizim bir karar vermemiz lazım. Yani var olan sistem üzerinden giderek olmayacağını, en azından mükemmel olmayacağını bilmek lazım. Demek ki o yüzden bakın çocuklara bile annesinin, babasının, öğretmeninin değerini bildirmek lazım. Önce okulda bunu öğretmek lazım. Akademik bilgi deyip uğraşıp duruyoruz hocam. Yani Google'da akademik bilgi çok yani gerçekten o kadar bilgiye gerek yok. Yani çocuk bir kere bir şahsiyetini, kimliğini, ne diyeyim varoluş sebebini, hayata anlam verme, kendi değerini ne yapacak burada bu çocuk? Bunları öğrenmeden habire bilgi yüklüyoruz. Habire test çözdürüyoruz. Tamam yani onlar da yapılsın ama ya bu çocuğa bir geldi, gel evladım bakalım sen niye varsın biliyor musun? Bak sen Allah'ın yarattığı en mükemmel varlıksın. Allah'ın halifesisin. Bu hayatta kendini olgunlaştırmak için geldin. Hataların, kusurların olacaktır ama beraber çalışmalıyız. Bak annenin babanın kıymetini çok iyi bil. Akşam eve giderken o çocuklara mesela bu cümle söylenmeli. Sabah da okula giderken evladım öğretmeninin kıymetini, değerini bil. Onlara saygı duy. Asla saygıda kusur etme. Şimdi bunları şimdi söyleyemiyoruz. Çünkü giderken telefona bakıyor, gelirken telefona bakıyor, okulda telefona bakıyor, yatarken bakıyor, kalkarken bakıyor. Yani çocuğa söz de söyleyemiyoruz artık. Demek ki dijital dünya bakın elimizden almış, oradaki durumlar çocuğu yönetiyor. Yani çocuğun bize bağlılığı da zayıfladı. Kahvaltıya gelmez, yemeğe gelmez. Saatinde yatmaz, saatinde kalkmaz. Yani bunlarla biz şu anda boğuşuyoruz. Değil mi hocam? Okulda telefonunu almakla sınıfta meşgulsün. Yani gerçekten bunun bir gözden geçirmek lazım. Gerekirse o dijital dünyayı belli bir oranda yok etmek lazım. Yani başka türlü olmayacaksa devlet olarak devreye girmek gerekiyor. Çünkü anne babanın yani yapacağı bir iş olmaktan çıktı bu işler gibi geliyor bana hocam. Doğru mu söylüyorum?
Hocam toplumun da belli bir ahlak ölçülerinde konsensüs sağlaması önemli değil. Şu anda bunun da büyük bir eksikliği var. Mesela Japonya'da toplumun ortalama bir beklentisi yeknesaklığı var ama bizim toplumumuzda şu anda yok. Dolayısıyla öğretmen de olsa, yönetici de olsa, halktan biri de olsa bu konuyla ilgili ne yapacağını şaşırmıştım.
Hocam işte demin söylediğim şey oydu. Onu söyleyerek inşallah geçelim. Bu tür konuşmalarımızı da şeyden bir 15 dakikamız olacak inşallah bitince. Orada tartışalım inşallah birlikte. Yani şimdi standartlar olmadığı zaman dediğiniz gibi ölçüler olmadığı zaman toplum nereye göre gidecek? Yani çocuk mesela sizde bir şey görüyor, başka birinde başka bir şey görüyor. Yani başka başka şeyleri görmeye başladığı zaman yanlışı da görüyor, doğruyu da görüyor. Yanlışı yapmak daha kolay olduğu için nefsani olarak o tarafa doğru kayması daha muhtemel. O yüzden yanlışların televizyonda bile gösterilmemesi lazım. Yani hep güzelliklerin, doğruların iyilerin gösterilmesi ve onların filmlerin çekilmesi lazım ki o tarafa doğru yönlenme olsun. Hocam hiç kötülük olmayacak mı? Kötülükler gizli kalmalı. Yani onlar değersiz olduğu için onların bile filminin yapılması, yani filmin yapılması değmez onlar. Adam kavga üzerine veya işte eşini kandırıyor, onun üzerine film yapmış mesela. Yani filmin konusu adam eşini kandırıyor. İkinci bir kadınla onu çekmiş. Yani ve günlerce, yani saatlerce film çekmiş bunun üzerine. Yani bu şimdi olmaz. Ha böyle bir şey varsa bu gözükmemeli, devre dışı kalmalı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yapan gizli yaparsa yapar, Allah Allah hesabını görür, ona karışamayız. Ama yani bunun toplumun huzurunda gösterilmesi, konuşulması, gündeme gelmesi ve haram olan şeylerin satılması ve açıkça alenen işlenmesi tabii ki toplumun dengesini bozuyor. Yani dediğiniz gibi ölçüler belli olmadığı için biz bu ara çocuğumuzu eğitmek için akla karayı seçiyoruz ve işimiz çok zorlaşıyor. Yani inşallah Cenab-ı Hak o günlere yani gelmeyi nasip eder inşallah. Evet, demek ki arkadaşlar şöyle bir yani bak, kimin kendi nefsine saygısı olursa halkın da onun yanında değeri büyük olur. Yani şimdi bir de şu var, işin şu noktası var. Bir kere yani başkalarına saygı duyabilmek için insanın kendine bir saygı duyması lazım. Yani ben değerimi bileceğim ki sonra benim değerim insanlar nazarında bilinsin veya insanların değerini bilmiş olayım. Yani bunlar karşılıklı oluşan şeyler. Şimdi bir insan kendi değerini fark etmemişse, kendi ne diyelim varlığının anlamını, değerini anlamamışsa başkalarının da anlamını, değerini bilmez. Yani değerli olmak istemeyen insan, değerli olan insanların değeri bilmez. Dolayısıyla bu her şeyden önce neye bağlı? Ben kim olduğumu ve neden burada bulunduğumu ve neyin peşinde olduğumu bileceğim ki ondan sonra buna yönelik insanları bularak onlarla temas haline geçeceğim ve onlarla hemhal olarak, yan yana bulunarak ve onlarla proje yaparak insanlık için mücadele edeceğiz. Yani burada her şeyden önce bizim bu dünyadaki varlığımızın değerini iyi bilmemiz lazım. Yani burada bakın şöyle düşünün, aslında biz ruhi varlıklarız. Yani Allah'la beraber alemi ervahta, melikuti alemde bulunan varlıklarız. Bizim ruhumuz oradan geldi. Ama biz belli zaman dilimi için bu dünyada emaneten duran varlıklarız. Misafiriz burada hani. Kün fit dünya gariben, dünyada bir yolcu gibi ol diyor ya Efendimiz. Bak hep bu cümleler bunu ifade ediyor. Burada misafirsin. Misafirsen misafir gibi davran. Yani niye kalıcı gibi davranıyorsun? Sanki dünya hep devam edecek ve sen burada hep yaşayacaksın. Ona göre organize etmeye gerek yok. Buradan gideceksin. Peki burada ne yapacağız? Burada bir görev var. Bu o görevi yerine getirmek için buradayız. Mesela eğitim sisteminde önce bunlar öğretilmeli. Yani çocuğa böyle ne bileyim güzel bir şekilde hayatın değeri, gayesi, bedenin önemi, yani bu bedeni rastgele kullanamazsın evladım. Bak sigara içerek, içki içerek, uyuşturucu kullanarak bu bedeni tahrip edemezsin. Çünkü bu beden bakın senin asıl yönün olan ruhunu taşımaktadır. Ruhumuzun bineği bedenimizdir. Yani o beden sağlıklı olacak ki ruhumuz orada canlansın. Yani sonuçta işin önemli tarafı kemalatımız bedenimiz üzerinden gerçekleşiyor. Yani ruhumuzun güzellikleri ve ruhi hayatın yansıması beden üzerinden oluyor. Bakın bir insana bakıyorsun, yüzüne bakarak, el kol hareketine bakarak, yani her şey beden üzerinden tecelli ediyor. Ama bu beden bir gün zamanı geldiğinde de gidecek. Ne kalacak? O bedenle beraber yaptığımız ahvalimiz, hallerimiz ve amellerimiz, davranışlarımız yeni bir kişilik oluşturacak bizde. Çok önemli. Bu yani benim öldüğüm günden itibaren, yarın bir gün, bir yarın gideceğim bu dünyadan. Hep bunu söylüyorum son zamanlarda. Bir yarınım son günüm olacak. Bu yarın da olabilir. Diğer yarın da olur ama diğer yarın da olur. 5 yıl sonraki yarın da olur. 10 yıl sonraki yarın da olur. Fark etmez. Ama bir yarın ben bu dünyada bulunmayacağım. Peki ben o gittiğim gün neyle gideceğim buradan? Yaptıklarımla. Yani davranışlarımla. O yüzden mesela insan bunu dikkatlice kafasına yerleştirirse. Yani şöyle düşünelim beraber psikolojik olarak. Yani ben yarın gidebilirim. Benim o zaman iyi bir halde gitmem lazım. güzel bir şekilde gitmem lazım. İnsanlarla münasebetim güzel iken gitmem lazım. Rabbimle olan münasebetim güzelken. Mesela yatıyoruz çoğu zaman, yani ihmal ediyoruz, yani ben de beceremiyorum. Ya abdest yat. İki rekat bir namaz kıl. Yani tefekkürle yat mesela. Ölebilirsin çünkü. Yani son gecen olabilir. Yarın sabah kalktığında yani o yataktan kalkamayabilirsin. Yani bunları böyle bir sistem haline getirmemiz lazım. Yani televizyonun başında gafletle oturuyoruz. Ondan sonra da uykumuz çöküyor. Belki de yatsı namazını kılmadan yatabiliyoruz yani. Bunlar maalesef hep başımıza geliyor. O yüzden vakti çok iyi kullanmak. Yani o uyku bastırmadan saat 11'e 12'ye gelmeden abi, o saat 10 olunca hemen hazırlığım yapmam lazım. O televizyonda baktığım şeyler benden daha mühim değil. Rabbimle olan münasebetimden daha önemli değil. Değil yani. Ben daha önemliyim. Bak, saygıdan bahsediyoruz ya. Benim yaptığım çok önemli. Niye başkalarının yaptığına bakıyorum ben? Başkalarının çevirdiği filme bakıyorum. Başkasının haberlerine bakıyorum. Yani dinle dinle akşam sabah aynı haberleri dinle. Yani o yüzden değerli kardeşlerim, her insan Allah'ın bir halifesi olarak kendisine olan saygısını, kendisine değeri vermesi lazım. Çünkü kainatın değişmesi benim değişmemle doğru orantılı. Ben kendimi değiştirirsem ve birçok insanın değişmesine vesile olursam ne güzel değil mi? Ben büyüklerimize gerçekten hani onlara, yani onlar gibi olamadığımız için çok hayıflanıyorum. Çünkü onlar diyorum çok çalışıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar, mücadele ediyorlar ve cennetin en güzel yerinde olacaklar. Orayı biliyorum bak. Yani onlar en güzel yerde ve Allah'ı en güzel şekilde görecekler. E ben de bilemiyorum, girersek kale arkasında mı oluruz? Maçı kale arkasında mı seyrederiz? Ne bileyim yani, bir köşesinde mi? E diyorum ki ya, bunun merkezi varken, Firdevs cenneti varken niye şeye gidiyorsun? Yani şeref tribünü varken niye kale arkasına gidiyorsun? Yapılması gereken ne biliyor musunuz? Kendimizi organize etmek, nefsimizin sürekli bizimle mücadele ettiğini fark etmek, ona karşı tedbirleri almak. Zaten Cenab-ı Hak bize ne yapacağımızı öğretmiş. Bak, günlük 5 vakit namazımız var, orucumuz var, işte yemeği var, ekmeği var, çocuk bakımı var, eşimizle olan münasebetimiz var, iş yerimiz var. Zaten bir sürü işimiz var. Bunların hepsini bir ibadet mantığıyla yapar ve arada zikirlerimizle, fikirlerimizle, o mücadelemizle ve gelecek hayatımıza yönelik yapacağımız planlarla. Bak, yarın gideceğimiz gibi düşünmeliyiz ama uzun vadeli de hesap yapmalıyız. Çünkü yapacağın o projeleri sen bitirmeyeceksin. Yani sen uğraşacaksın, senden sonra o projeleri başkaları devam ettirecek. Dolayısıyla sen yol aç, kaldığın yerden biri devam eder, merak etme. Yani sen yeter ki yolu açmaya devam et. E yani ben şimdi bu yolun sonuna gelemeyeceğim hocam. E tamam, gelme. Zaten sana yolun sonuna gel diyen yok ki. Sen yolu açmaya devam et. Birileri o yolu devam ettirir, sen merak etme. O yüzden burada tekrar söyleyip diğer maddeye geçeyim inşallah. Her şeyden önce insanın kendi değerini bilmesi ve değerli olan insanların değerini bilerek onların peşinden, onların adetlerine, yaşam tarzlarını hedef edinerek, örnek alarak gecemizi, gündüzümüzü güzel bir şekilde organize edip yaşamalıyız. Yani bakın, insan organizasyonunu iyi yaparsa, yatarken adam gibi yatarsa adam gibi kalkar. Ama telefonun başında uyursan, sosyal medyaya bakarken sabahta ne zaman kalkacağın belli olmaz. Çünkü ayarın yok. Yatış saatin belli değil, kalkışın belli değil. Şimdi sabah namazı erken oluyor. İşte bak, zorlaşıyor işler değil mi? Erken yatmazsan dönüyorsun yatakta, kalkamıyorsun. Niye? Çünkü uyku 3-4 saat uyumuşsun. Yani kalkamıyorsun, vücut kaldırmıyor. Ne yapacaksın o zaman? Yatsı namazını kıldın mı hemen yatmak lazım bu şeylerde. Sabah yap işlerini. Yani sabah o 2-3 saati insan bir değerlendirirse, yani gün hayatı başlamadan gerçekten çok mükemmel bir şekilde okuyarak, düşünerek, namaz kılarak taptaze bir zaman dilimi. Zaten güneş doğarken yatmanın çok tehlikeli olduğu söyleniyor. Yani güneş doğduktan sonra evet şey yap ama o arada yatmanın çok tehlikeli. Çünkü tam güneşin böyle kızgın olduğu ve tecelli ettiği bir zamanı sen kaçırmış oluyorsun. O yüzden değerli kardeşlerim, demek ki şöyle diyeceğiz. Biz bir projeyle gönderilmiş varlığız. Bizim bedensel ve ruhsal birlikteliğimiz üzerinden Cenab-ı Hak bizden bir tekamül istiyor. İşte bu tekamülün de olması için bizim bir irade göstermemiz lazım. O yüzden tasavvufa giren insana ne diyoruz? Mürid. Ne demek? İsteyen demek. İstiyor. Ne istiyor? Manevi gelişmeyi istiyor. Bakın, bu manevi gelişmeyi istemek ve bu yola girmek kişiyi manevi olarak terapi eder. Depresyonunuz azalır. Anksiyete, işte bilmem gibi şeyler, sıkıntılar, sıkıntılı hallerimiz hafifler. Niye? Çünkü senin projen var. Kaybedecek zamanın yok, işin var, gücün var. Kendini ona göre planlıyorsun. Bak eşin var, eşine göre kendini planlıyorsun. Onun beklentileri var, ona göre kendini hazırlıyorsun. Çocukların var, ona göre kendini ayarlıyorsun. Bakın bu ara sen eşine göre yaparken eşin de sana göre yapmaya başlıyor. Çocukların da sana göre yapmaya başlıyor daha sonra. Derken bakın bir yandan sen kendin bu güzel organizasyonu yaparken diğer taraftan da başkalarının organize olmasına, onların da tekamül etmesine vesile oluyorsun. Yani bu bir sistem meselesi. O yüzden tekrar söylersek bu bizi şu anda perişan eden sosyal hayat, bu dış dünya, işte televizyon benzeri ekran şeyler ve hocamızın da ifade ettiği gibi biraz önce, yani dış dünyadaki kafa karışıklığı, kimin ne için ne dediği belli değil ama bu ülkemiz bu hale düştü. Artık yapacak bir şey yok. Buradan tekrar kendimizi canlandırıp ayağa kalkacağız ve diyeceğiz ki ey insanlar, yine Müslümanlar olarak biz bu işe sahip çıkacağız. Yoksa sizin peşinizden gidersek sizin nereye gittiğiniz belli değil. Siz hürriyet adına içkiyi de serbest bıraktınız. Hürriyet adına zinayı da serbest bıraktınız. Hürriyet adına açıklığı, çıplaklığı da serbest bıraktınız. Hürriyet adına öğrenciye dokunmamayı da serbest bıraktınız. Siz hürriyet adına her şey yaptınız. Yapacağınız bir şey kaldı mı? Peki bu hürriyet adına bu hürriyetleri vererek siz çözdünüz mü problemleri? Çözmediniz. İşte biz de diyoruz ki bir insan tarikata girerken şeyhine iradesini teslim etmez. Hep öyle söylenir. İradesini terk etmek. Öyle bir şey yok. Tam tersine mürittir. İradesini eline alır. Hürriyetini teslim eder. Der ki efendim ben kendi başıma düzenimi kuramıyorum. Benim organizasyonumu sağlayacak gücüm yok. O da der ki evladım ya işte akşam namazını kıldın, evvabin namazını kıl. Sabah kalk evradını oku. Bak seni ne yapıyor? Dizayn ediyor, düzenliyor. Düzene koyuyor. Sana bir takım dersler, ödevler vererek seni hazırlıyor. Sen de ondan sonra ne yapacaksın? Bunu hayat felsefesi haline getireceksin. Ve ondan sonra da şaşırmadan, güçlendirerek kendini ve iradeni devam edeceksin. Evet. İnşallah bu maddemizi okumuş olduk. Erlerin kadrini bilmek, kendine saygı duymak.